İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bu hafta da birlikteyiz. Haftalık gündem değerlendirmesinin 744. bölümü. 28 Temmuz 2 Ağustos arasındaki teknoloji gündemini gözden geçireceğiz. Gözümüze çarpan, bizim radarımıza takılan, ben öyle tabir ediyorum ya, haberlerin üzerinde konuşacağız. TeknoSeyir'in yayınları TeknoSeyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan takip edilebiliyor. Bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız, yorum yapacağımız haberlerin de kaynakları başlıklarında linkli. TeknoSeyir.com'da, Spotify'da linkli şekilde bulabilirsiniz. Ekstra detay elde etmek için. Bize omuz vermek isteyen, destek sağlamak isteyen arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanabiliyorlar. Her hafta destek olan arkadaşlar oluyor. Çeşitli miktarlarda, çok sağ olsunlar. Burada isimlerini tek tek sayamıyoruz. Ama onlar kendilerini biliyor, biz de biliyoruz. Çok çok teşekkürler. Ama hep dediğim gibi izlemeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız, bunlar da destek. Herkese destekleri için teşekkürler. Bu projeyi ayakta tutuyorsunuz. Evet. Ülkemizden bir haberle başlayalım. Bu hafta çok yapay zeka haberi yok. Bazı haftalar yapay zeka haberleri bütün haberleri bastırıyor. Bu hafta az. Hiç yok değil ama az. En baştan söyleyeyim. Belki bunu bir müjde olarak alanlar da olabilir. Neyse, ülkemizden demiştim. Turkcell, bizim daha çok kablo TV ile adını özdeşleştirdiğimiz Turkcell cep telefonu iletişimi arenasına giriyor. Mobil operatör. Ülkenin 4. mobil operatörü olarak 2026 bitmeden çalışmaya başlayacakmış. Mevcut bu kablo yayın, diğer yayın, uydu, bağlantı falan hizmetleriyle mobil operatörlük faaliyetleri ayrı yürüyecekmiş, birbirlerinden ayrılacakmış. Böyle bir mobil operatör icat edilmiş oldu. Bilemiyorum ne getirecek. Tabii Turkcell'in bir altyapısı var. Ama bir yandan da Turkcell, hani hiçbir alanda rekabet etmesi gerekmeyen, devletin korumasında bir firmadır. Hani bir reklamını göremezsiniz. Bir başka rakipleriyle bir rekabetini, bir karşılıklı kampanyalarını falan pek göremezsiniz. Cep telefonu gibi, cep telefonu iletişimi gibi müthiş rekabetçi bir ortamda nasıl yer alacak bilmiyorum. Herhalde devlet ona da korumaya devam edecek. Bir takım işi ona verecek herhalde, bilmiyorum. Beraber göreceğiz. 2026 bitmeden faaliyete geçmiş olacakmış. Evet. Samsung bu hafta, Samsung'un bir yaptığı anlaşmayla, adı çok geçti haberlerde, bir yonga üretim anlaşması yaptı. İlk önce kiminle olduğu açıklanmadı. Sadece bir 16, bazı kaynaklar 16.1 milyar dolar diyor. Bazı kaynaklar 16.5 milyar diyor. 16.5 diyenler daha çok olduğu için ben onu dikkate aldım. Bu sene Temmuz ayından başlayıp, işte Temmuz sonunda bu hafta imzalanmış, o tarihten başlayıp 2033 yılına kadar varacak bir üretim anlaşması. Samsung bir firma için yongalar üretecek. İlk buydu. Sonra, ya ilk başta dedikodu şeklinde olan konu kesinleşti. Müşteri Tesla. Tesla'nın otomobillerinde kullanacağı kendi gider yongaları. Full self-driving yongaları, yani tam olarak kendi kendine gitme yongalarını Samsung üretecekmiş. 2 nanometre üretim teknolojisiyle. AI6 yonganın da adı. Şöyle bir ilginç boyutu var. Samsung'un bu anlaşmadan zarar edeceği belirtildi. Fakat bir yandan da Samsung'un çok mutlu olduğu bu anlaşmadan dolayı belirtiliyor. Şöyle, para olarak diyorlar ki Samsung, evet, para olarak bu anlaşmadan zarar edecek. Ama Tesla'yı müşterimiz oldu Tesla. Tesla'ya üretim yapıyoruz demek, Samsung'un bu yonga üretimi camiasında statüsünü çok arttıracak bir şey, çok değerli bir şey. O yüzden diyorlar zararına da olsa bu müşteri kabul edilir. Samsung o yüzden zarar da etse mutluymuş. O dünyada böyle yürüyor işler. Yonga üretimi demişken AMD'den bir haber geldi. Başkan Lisa Su'dan biliyorsunuz haftalardır hep konuşulan konu Amerika'da yonga üretimi. Tayvanlı TSMC'nin de Amerika'da tesis kurup üretmesi falan filan. Artık aylardır aşina olduğunuz konular. AMD'nin başkanı Lisa Su tabii çok can sıkıcı bir konuya değinmiş. Demiş ki Amerika'da üretilen yongalar %5 ile %20 arasında daha pahalı olacak. O %5 ile %20 bize yansıması %20 tarafında olacaktır. Tabii daha da fazla olarak yansıyacaktır. Şu da var şimdi o zaman bu %20 fiyat farkı varsa bana seçenek versinler. Ryzen'i Amerikan Ryzen mi istiyorsun, Tayvan Ryzen mi istiyorsun? Ben ucuzunu alırım aynı şey nasıl olsa. Neyse %5 ile %20 arası daha pahalı olacakmış ama ilginç tarafı da şu. Lisa Su demiş ki değer. Hani tek bir yere bağlı olmamak, birden çok tedarik kanalının açılması bu farka değer demiş. Vallahi sevgili Lisa Su bunu ben ödeyeceğim. Hani müşteri ödeyecek. Sizin için değer de biz ödeyeceğiz. Bize sorsaydınız. Değer mi değil mi? Hadi bakalım. Bu hafta böyle ilginç teknoloji haberleri var. Birisi hemen sırası geldi. Bir YouTube yayıncısı kuşa görüntü yüklemeyi başarmış. Şöyle Ben Jordan 176 kilobaytlık bir görüntü dosyasını sese çevirmiş. O sesi de kuşa öğretmiş. Kuş o hani bazı kuşlar sesleri çok iyi taklit ediyor ya çeşitli klipleri falan oluyor. R2-D2 gibi kuş var. Bu işte Starlink diyor baktım sığırcık diye Wikipedia'da karşılığı. Valla biz bağda bahçede gördüğümüz sığırcık farklıydı ama sığırcığın bir sürü çeşidi varmış belli ki. Bu işte sığırcığa 176 kilobaytlık görüntüyü ses sinyali olarak öğretmişler. Kuş şimdi öterken o sinyal o sesi çıkarttığında bu görüntüyü aslında bu görüntünün bilgilerini yayınlamış oluyor. Hani bunu şey gibi düşünün. Eski Commodore 64'ün kasetini hani teybe koysanız bir vızır vızır sesler gelirdi ya kulağınızı yırtan. Onun gibi veriyi sese dönüştürme. Ya da yine mutlaka duymuşsunuzdur efendim filanca ülkede 80'li yıllarda Commodore 64 programlarını radyodan yayınlıyorlarmış ses dalgası olarak. Siz kasete kaydediyorsunuz o yayınlanan sesi. Bilgisayara kaseti koyuyorsunuz, oyun yükleniyor. O hesap bu da. Kuşa yüklemişler, kuşa görüntünün sesini öğretmişler. Bir yandan ilginç, bir yandan hayvanın da çektiği eziyet. Acaba görüntü ne? Ona bakamadım. O 176 kilobaytlık görüntü ne? Kuşun resmi mi? Neyse, ses falan, ses görüntü yüklendisi falan demişken, hayatımıza en çok dokunan teknolojilerden birisi MP3 dosyaları. MP3, MP3 nasıl okursanız. 30 yaşındaymış. Ben bu dosyaların çıkışını hatırlıyorum. bir şarkı, bir disket 1.44 MB. Bir şarkı bir disketten çok tutuyordu. Ama inanılmaz bir şeydi. Çünkü o zamana kadar hani bilgisayar müziği bildiğimiz şimdi chip müzik dedikleri, chip tune dedikleri şeydi ya da MIDI notalardan oluşan müzik. Bu hani normal teybe basıp dinlediğimiz müzik. Ama bilgisayarda. Herhalde ben 95 değil de 96 yılı gibi, 97 yılı gibi elime geçmeye başlamıştı bu dosyalar. Bir de çok rezil bir player'ı vardı o zaman için WinPlay diye. Şaka maka bir MP3 dosyası çalmak Windows'ta işlemci zamanının yarısını falan kullanıyordu. Başka şey o çalarken bilgisayarda doğru düz başka bir şey yapamıyordunuz. O zamandan bugünlere geldik. İlginç mesele de şu. Bu sene nedense bu MP3 müzik formatını sıkıştırmayı icat eden, yaygınlaştıran Almanlar. Fraunhofer Institute diye bir kurum. Almanlar bu sene bunu bir şey yaptı. Öne çıkarttı. Yani mailler, basın bültenleri falan işte Alman teknolojisi müziğe yön verdi falan filan. Adetleri değildi böyle bir şey. Nedense bu sene hatırlamak istediler. Aslında 14 Temmuz'muş ilk çıkışı. MP3 uzantısına karar vermişler o tarihlerde. Daha önce bitmiş galiba uzantısı bu dosyaların. Ama asıl böyle bir şeyin olabileceği, yani o zamana kadar görüntüye uygulanan sıkıştırmanın sese de uygulanabileceği fikri ve bunun hatta ana hatları 1992'de belirlenmiş. Ürün haline, bitmiş ürün haline gelmesi 95 bulmuş, işte 30 yaşında. Bugün hayatımızın her yerinde hani hem dinliyoruz hem stream servislerinde artık müzik dosyası elimize geçmese bile onların çoğu MP3 aslında. Oyunların müzikleri, başka bir sürü şey MP3 ve artık tabii diyordum ya Pentium işlemcinin yarı zamanını falan meşgul ediyordu bir müzik dosyası çalma 128 bit, kilobit. Artık şeyde gözükmüyor bir MP3 MP3 dosyası çalmak. Ben Winamp'ı hala kullanıyorum. Bu dosyaları hala kullanıyorum. Ama Task Manager'da neredeyse yüzdesi gözükmüyor. O noktaya geldik. Evet, müthiş bir icat. Hani kaç icat bu kadar hayatımıza dokundu? Kimi adama da ekmek oldu bu. Beyazıt'ta orada yerlerde satılan, sergilerde satılan CD'ler. AutoCAD var. MP3 var abi. Yazıcıoğlu hanının önündeki çığırtkanlar. Onların da ekmeği oldu yani bu dosyalar. Evet. Almanları tebrik edelim. İyi ki icat etmişler bunu. Microsoft bu hafta sevindi. Güzel bir haber geldi Microsoft tarafından. Değeri 4 trilyon dolara aşan ikinci firma oldu. İlki Nvidia. Borsadaki toplam değeri, pazar değeri 4 trilyon doları aşmış Microsoft'un da. Ve hani biz bu haberi yaptığımızda şeyde daha düşmemişti aşağı. Evet, ilki Nvidia, ikincisi Microsoft. Bir yandan da hani Microsoft çok fazla hani Nvidia her gün haber, Tesla her gün haber falan. Microsoft o durumda olmasa bile yine değeri müthiş. Ford, ben pek otomobil haberlerini eklemiyorum ama bu bana ilginç geldi. Ford, elektrikli otomobil alanında bir büyük bir atılım planlıyormuş. 11 Ağustos'ta bir etkinlikleri varmış. Diyorlar ki Model T, T model günü yaşayacağız. Hani Ford'un bir Ford'u Ford yapan, İşte seri üretimi falan gündeme getiren, dünyada belki herhalde en çok üretilmiş araba mıdır? Nedir? Bir T model diye bir Ford vardır. 1900'lerin arabası. 1920'lerin falan demiyorum. 1900'lerin arabası. Ford T model vardır. Otomobili insanlarla tanıştıran, Ford'u bir dev yapan araba. İşte diyorlar ki Ford T model günü yaşayacağız. Elektrikli de T model günü, o kadar büyük devrim olacak diyorlar. 11 Ağustos'ta, evet 10 gün kaldı. Bakalım ne olacak. Çünkü elektrik alanında falan Ford ve diğer büyük dev otomobil firmaları pek o kadar atılım yapamadılar bugüne kadar. Bakalım ne olacak. Intel'den yine haberler var. Geçen hafta da vardı. Tabii Intel haberleri her zaman da parlak olmuyor. Yine bir kere 2.9 milyar dolar zarar açıkladılar çeyrekte. Beraberinde gelen de şu. Network ve Edge, Edge dediğimiz hani kullanıcıya dokunan kısmı bilişimin. Bana yakın olan taraf Edge, uç. Network ve Edge bölümlerini ayıracakmış Intel. Onlar NEX, Network and Edge Group diye bir ayrı bir firma olacakmış Nex adında. Bu Nex'in ana yatırımcısı yine Intel olacakmış ama başka yatırımcı çağırıyorlar siz de katılın diye. İşlemci tarafı devam edecek. Hyperthreading geri geliyor. Şimdi böyle yeni başkan, nispeten yeni, Lip-Bu Tan. Onun açıklamaları var işte bu konular üzerine. Görünen o ki Hyperthreading geri geliyor. Yani bir çekirdeğin iki işlisi çalıştırması. Bu Core Ultra'larda kalkmıştı. İşin ilginç tarafı Core Ultra'larda Hyperthreading olmamasına rağmen çoklu iş performansı çok iyiydi. Ve yine bir sene önceki falan konuları hatırlayan arkadaşlar Hyperthreading olmasa bile Rentable Units falan gibi bir çekirdeğin bir işin bir parçasını başka çekirdeğe atabilmesi falan gibi özellikler geleceğini hatırlarlar. Onlar işte şimdiki Core Ultra 200 serisinde olması lazım. Performansı belki sağlayan o. Ama yok, yine Hyperthreading geri gelecek şeklinde açıklamalar ya da böyle anlaşılan açıklamalar var. Bakalım, merakla bekleyeceğim. Hani biraz daha çekirdek sayısı kadar iş dizisi basitleşmişti bilişim. Yine bir çekirdekte iki iş dizisi dönemi geliyor. Bakalım nasıl olacak? Artık çekirdekler de homojen değil. Büyük çekirdekler, küçük çekirdekler, çok küçük çekirdekler olduğu için Hyperthreading yürümemeye başlamıştı. İşte herhalde yeni bir anlayışla yeni Hyperthreading gelecek. Bu bizi çok ilgilendiren bir şey. Takip edeceğiz. Geçen haftalarda yine haber olan Nvidia'nın işlemcisi, CPU'su. Nvidia'nın MediaTek'le de işbirliğiyle bir bilgisayarlar için bir işlemci, grafik işlemcisi değil, sistem işlemcisi geliştirdiği biliniyor. Testlerde gözükmüş. Benim de en bayıldığım haber formatı bu, gözüktü. N1X işlemcisi Nvidia'nın işlemci testlerinde, grafik testlerinde gözükmüş. Özelliklerine bakılırsa 6144 CUDA çekirdeği içeriyor ki bu 5070 ile aynı demek. Yani 5070'i işlemciye gömmüş Nvidia. Şimdi bu bana şunu düşündürdü. Geçen hafta da hatırlarsanız Intel'in B580'den fazlasını içeren grafik sistem işlemcisini konuşmuştuk. Çıkar mı çıkmaz mı belli değil diye. Bir de yine 2 hafta önce TeknoSeyir'de incelemesini de yayınladık. AMD'nin Strix Halo'su var. Çok grafik yönü çok güçlü olan işlemci. Dahili grafiği 4K oyun oynatabilen işlemci. Şimdi bu böyle bir yeni bir işlemci cephesi mi açılıyor? Ekran kartını aratmayan işlemciler böyle bir şey mi açılıyor? Şimdi bu N1X'in bu haberinde haberi yapan yabancı site yok işte uygun fiyatlı laptoplara gelecek falan diye bir şeyler sıkmış ama bu işlemci uygun fiyatlı falan olacak bir işlemci değil. Hatta aslına bakarsanız bu grafiği çok güçlü olan işlemciler tam mobil bile denebilecek gibi değil. Çünkü AMD'nin Strix Halo'su 120 watt. Yani öyle pilde ben onu elimde tablete koydum çalıştırdım falan demek zor. Çalışır da çok kısa süre çalışır. Bakalım ne olacak? Zaten bu Nvidia'nın işlemcisi ARM farklı bir yapı. Buna doğrudan Windows 11'i kuramayacağız. Onun Windows 11'i gerekecek. Bakalım nasıl bizi bir dünya bekliyor. Ama dahili grafikleri, işlemcilerin dahili grafik gücünün katlanarak artması müthiş bir şey. Beni sevindiren bir şey. Evet, bu haftanın az yapay zeka haberinden birine girelim. OpenAI, Norveç'te 100 bin GPU'lu veri merkezi kuracakmış. Hani bu her hafta çeşitli bahanelerle bize haber olan Stargate girişimi var ya, veri merkezli yapay zeka için veri merkezleriyle Amerika'yı donatma projesi. O şimdi Avrupa'ya da bir ayağını atıyor. Norveç'te 100 bin Nvidia yongasıyla bir veri merkezi kuruyorlar. Norveç'in de kuzey tarafında, iyice soğuk tarafında 230 megawatt elektrik kapasitesinde olacak. Tamamı yenilenebilir enerji ile sağlanacak. Demişler ki Norveç'in o bölümünde hidroelektrik falan elektrik üretim kapasitesi çok. Fakat biraz ücra bir yer olduğu için elektriği üretsen de aktaramıyorsun. Dolayısıyla orada hem üretecekler hem kullanacaklar yerinde. Böyle yenilenebilir kaynaklarla biz de bir ChatGPT'ye resim çizdirirken vicdan azabı çekmeyeceğiz. Doğa dünyaya biraz daha zarar verdik diye çalışacak. 2026 sonuna kadar hazır olacakmış. Bakalım. Bir yandan da bu veri merkezleri falan konusunda Avrupa geride kaldı. O da bir belki bu gidişi kıracak bir ilk adım olur bu. OpenAI demişken Sam Altman, OpenAI'ın başındaki isim, çok güzel, çok önemli bir konuya dikkat çekmiş. ChatGPT'yi yasal konularda avukat gibi kullanmak isteyen, danışmanlık yaptırmak isteyenleri uyarmış. Diyor ki kanlı canlı insan avukatların bir diyor hani gizlilik hani danışanın ya da işte müvekkilin bilgilerini saklama durumu vardı. Hani hasta doktor ilişkisi gibi bir yasal bir gizlilik durumu vardır diyor. Ama diyor ChatGPT'de böyle bir durum yoktur. Yani siz bir suç falan açıkladıysanız ChatGPT'ye bu ortaya çıkabilir. ChatGPT hiçbir şeyi unutmuyor. O ChatGPT'ye danıştığınız yasal konular belki bir suç falan içeren şeyler 5 yıl sonra 3 yıl sonra ortaya çıkabilir çünkü unutmuyor. O yüzden demiş ki avukatların bağlı olduğu kurallara bağlı değil ChatGPT, ona göre kullanın. Evet. Aslında şuna da dikkat edin. ChatGPT'nin söylediği şeylere güvenebilecek misiniz yasal bir meselede? O da var. Gizliliği yok. Bunu aslında siz tıp konusuna da genişletebilirsiniz. Orada da aynı şey. ChatGPT orada da bir kuralla bağlı değil. Doktorunuzun Hipokrat yemini var. Doktor hasta ilişkisi gizliliği bilinen bir şey. ChatGPT'de o da yok. Hiçbir konuda onu bağlayan bir şey yok açıkçası. Dikkatli kullanın. En başındaki isim söylemiş. Benim kuruntum değil. Ona göre. Epic her hafta bize mahkeme, dava, temyiz, tazminat bu konularla konuk olan Epic firması. Epic Mega Games miydi tam adı? Google karşısında onlar bir zafer kazanmışlardı. Şimdi o Google temyize falan gitmiş. Onu da Epic kazanmış. Google yine temyize gidecekmiş. Epic onu da herhalde kazanacak. Mesela da şu işte. Hani Epic'in kendi mağazası var. Epic diyor ki benim Epic Games mağazasını da Google Play uygulama dükkanına koyacaksın ve öyle aşağılara falan atmayacaksın. Gözükecek, üstte gözükecek. Saklamayacaksın. Şeyi de diyor bir oyun geliştiricisi senin Google üzerinden ödeme almak yerine benim mağazamdan, benim sistemimden de ödeme alabilir. Karışmayacaksın. %30 komisyon diye de tutturmayacaksın. Bu istediklerinin hepsini Epic aldı. Google'ı yendi. İşte temyize gitmiş Google. Yine kabul edilmemiş. Yine temyize gidecekmiş. Ama Epic, Apple karşısında da istediklerini aldı. Google karşısında da aldı. Bir yandan Epic'in haklı olduğu, bence haklı olduğu çok yön var. Ama bir yandan da böyle zafer üzerine zafer devleri devire devire gidiyor. Başımıza bir Epic canavarı çıkar mı bir süre sonra? Bir yandan da çok kızıyorum ya mahkeme, temyiz, tazminat hep bunlar da şu yazılımı bir güncelleseniz de eksik olan sayısız özelliği Steam'le karşılaştırdığınızda eksik olan özellikleri biraz azalsa. Biraz artık mahkemeden çıkıp da ofise dönseniz. Neyse. Bir ilginç teknoloji haberi daha İtalya'dan. İtalya'dan La Sapienza Üniversitesi varmış Roma'da. Hu-Fi sistemini duyurmuşlar. Sistem şu, Wi-Fi sinyalindeki değişmelerden kullanıcıyı tanıyor. Şimdi şöyle sistem, hani şöyle anlatayım. Şimdi radyo bilmiyorum artık gençlerin hayatında hiç yok da benim kuşağımda televizyondan önce radyo vardı. Televizyonun yayını gece başlardı, radyo hep vardı. Hani radyo dinlerken bazen böyle önünden falan geçerseniz bir ses bozulur, bir parazit olur. Çünkü insan vücudunda su var çok fazla. Sinyali soğuruyor. O işte o yüzden bazen durumuna, radyonun kulesine göre, bilmem nesine göre radyonun çevresinden geçerken ses bozulur. Kolunuzu kaldırırsınız bozulur bazen. Radyoyla büyümüş olanlar hatırlarlar. O ilkeleri kullanıyor. Wi-Fi'la kullanıcıyı router, o Wi-Fi sinyallerindeki değişimle birinin gezindiğini falan anlıyor. Bu aslında olan bir teknoloji. Hatta geçen haftalarda TeknoSeyir'de incelediğimiz bir Asus'un küçük bilgisayarında şeydi, Wi-Fi ile kullanıcının bilgisayar başına oturup oturmadığını anlıyordu. Ama çok çok iyi çalışmıyordu. Ben o yüzden çok uğraşmadım o detay üzerine. Şimdi bu sistemin yalnız özelliği şu. Bu kişiyi tanıyor. Sadece bilgisayarın başına birisi geçti demiyor. Levent geçti diyor. Herhalde o insanın artık işte her insanın farklı kas yoğunluğundan, su miktarından falan. Tabii önce hani bak bu Levent, bu Ahmet, bu Mehmet diye öğretmek gerekiyordur tabii. Ama işte o insanın imzasını öğrendi mi? Router Levent bilgisi notebook'un başına geçti diye anlayabiliyor. Şimdi bu hem ilginç hem kaygı verici. Hani şimdi bilgisayarın başına geçtiniz, arkadaşınızın hesabıyla login oldunuz. Tamam hani bu bilgisayar bunu nereden anlayacak? Şifresini biliyorsanız şey. Ama burada bir bizi takip eden, evin içinde, ofisin içinde seni takip edebilecek bir cephe açılıyor, bir teknoloji. %95,5 doğrulukla bir kere öğrendiği kişiyi tanıyabiliyormuş. İlginç, Hu-Fi sistemi. İtalyanlar başımıza bunu çıkarttılar, icat ettiler. Tabii hani bu hayata nasıl dönüşecek, bize nasıl dokunacak bilmiyoruz. Ya da bize dokunacak ama biz farkında mı olmayacağız? Bilmiyoruz tabii ki. Hu-Fi'yi bakalım bir daha ne zaman duyacağız bu sistemi. Bir de Asus'tan haber var. Geçen haftalarda bir Asus'un bazı uygulamaları çok YouTube'da falan videolara konu oldu, haber oldu. Biraz da abartılı haberlerdi onlar. Asus o konuları halletmiş. Şöyle, şimdi güncel Asus anakartlarda, aslında sırf Asus değil, bu MSI'da da var, ASRock'ta da var. Güncel anakartlar Windows'u ilk kurduğunuzda bir internete bağlandığınız anda bir driver yükleme sayfasını açıyor firmanın. Oradan hani güncel driverları çekebiliyorsunuz ya da böyle Asus'ta, MSI'da MSI Center, Asus'ta Armor Crate kontrol yazılımını çekebiliyorsunuz. Onun sayfasını açıyor. BIOS'larda böyle bir özellik var günümüzde. Bir araştırmacı bu hani o sayfayı açma sisteminin çok güvenlik özelliklerinin tam yapılmadığını, tam çalışmadığını keşfetti ve hani o siteyi hackleyen bir hacker olursa oraya driver yerine kendi kötü amaçlı yazılımını ekleyebileceğini ve kullanıcının bilmeden bunu yükleyebileceğini keşfetti. Videoları yapıldı falan. Ama dediğim gibi birazcık da abartı yapıldı. Hani Asus bitti falan gibi böyle başlıklarla çıktı. Yani neyi bitti? Neyse, sözün özü Asus bu tür sorunları, routerlarında yakın zamanda keşfedilmiş başka açıkları, MyAsus yazılımında keşfedilmiş başka açıkları, bunların halledildiğini duyurdu. Hatta bazı üçüncü partide tabir edilen başka firmalardan da hizmet almışlar, know-how, bilgi almışlar. Bu güvenlik açığı, Armory Crate, MyAsus, routerlar, bunlardaki güvenlik açıklarının giderildiğini duyurdu Asus. Ha tabii bu şey anlamına geliyor hani, bilinen güvenlik açıkları, her gün yenileri, her üründe yenileri keşfedilecek. Onu yapacak bir şey yok. Ama geçen haftalarda konu olan konular halledilmiş. Kötü bir cümle oldu. Ağzıma biber süreceğim. Neyse, oyunlara geçelim. Sony şimdi Tencent'i dava ediyor. Tencent, Light of Motiram diye böyle mi okunuyor? Motiram. Light of Motiram diye bir oyun çıkartmış Tencent. Sony diyor ki ya bu bizim Horizon Zero Dawn'ın aynısı. Görüntüsüyle, atmosferiyle, müziklerine kadar aynısı. Tabii karşılaştırmalarda koymuşlar, açıkçası söylemek lazım. Aynısı. Tamam, hani evet, biraz daha şimdi o Sony'nin oyunlarında bir kızıl saçlı bir kız vardı, hatırlarsınız. Bu Tencent biraz daha onu çocuk karakteri gibi, chibi mi diyorlar o tarza. Biraz daha öyle çocuksu karakterlerle falan yapmış ama ya baktığınızda ya aynısı ya bu diyorsunuz. Sony dava etmiş, şeyi de çıkartmış, hani benzerlikleri sorun olan maddeleri çıkartmış. Bayağı bir her madde başına da bir para hak şey talep etmiş. Bakalım yeni bir dava. Ben böyle konularda şeyi merak ediyorum. Şimdi bu oyunu yapanlar hiç mi düşünmüyor? Hani kardeşim aynısını yapıyoruz. Bunun da bir sahibi var. Hiç mi düşünmüyorlar? Ya bu birazcık şeyden kaynaklanıyor. Çin kültür olarak dünyanın geri kalanıyla çok farklı. Mesela Çin'de böyle bir şeyin taklidi falan yapılınca bir öyle bir belgesel vardı. Tabloların taklidini yapan adamla konuştular. Çinli adam dedi ki Çin'de dedi iltifattır dedi bir şeyin taklidini yapmak. O şeye en büyük iltifattır. Hani o kadar müthiş bir şey ki ben taklit ediyorum. Adamların kültürü böyle. Şimdi hani ticari dünyada öyle olmuyor. Bakalım bu Light of Modiram nasıl çözülecek bu mesele. Oyunu da hiç duymamıştım. Ülkemizde yasaklı olan bir oyun Roblox. Roblox oyuna bir de çöp çatanlık özelliği eklemeyi hayal ediyormuş, planlıyormuş. Çünkü demişler ki ya bunu oynuyorlar işte bütün hayatları burada geçiyor oyuncuların, tutkunların. Bir de işte böyle tanışma falan şey olsun, özelliği olsun içinde. 21 yaş üzerindeki oyunculara açılacakmış eğer olursa. Fakat Roblox'un oyuncularının %40'ı 13 yaşın altındaymış. Çocuklar oynuyor Roblox'u ağırlıklı olarak. Bizde zaten yasaklı. Ya Roblox'a da tabii şey demek istiyoruz yani ya zorlamayın kardeşim, bak zaten hani siz bir bizde yasaklısınız, diğer ülkelerde de sınırda gidiyorsunuz, bir de yok içine çöp çatanlık ekleyeceğim falan filan, iyice şansınızı zorlamayın bence. Bizde hayatta açılmazsınız artık, onu eklerseniz hayatta zaten açılacağı yok, hayatta açılmazsınız ona göre. Star Wars Outlaws, Ubisoft'un en son Star Wars oyunu. Biz testlerde falan da bazen kullanıyoruz. Güncel grafik teknolojilerini falan kullanan bir oyun. Grafikleri güzel bir oyun. Devamı gelmeyecekmiş. Daha fikir aşamasında bu devamını iptal etmişler. Hiç yani yapmaya falan başlamamışlar. Daha ya olur mu falan derken hemen olmayacak diye karar gelmiş. Devamı gelmeyecekmiş. Geçen haftalarda hype denilen, hani tanıtımını, heyecanını yapmaya başlayan Battlefield 6'nın multiplayer özellikleri tanıtıldı. Multiplayer tanıtımı yapıldı. Klaslar, sınıflar, işte Assault, Medic falan vardı ya, onlar neler olacak? Oyun modları falan. Bayağı bir şey gösterildi. Ve tarihler, beta, Ağustos ayında betalar olacak. Kimisi open, herkesin katılabileceği, kimisi kapalı betalar. 10 Ekim'de oyun çıkıyor. Electronic Arts büyük de para harcamış bu tanıtıma. Hani Battlefield'ı geri döndürmeye niyetliler. 2042 pek bekleneni veremedi. Ne Electronic Arts için ne oyuncular için. Şimdi Battlefield'ı özüne döndürüp bir geri dönüş planlıyorlar. Ben de merak ettim açıkçası. Görüntüler falan çok güzel. 10 Ekim. Çok beklemeyeceğiz gözüküyor. Crytek, Far Cry'ın, Crysis'in yapımcısı, Türklerin kurduğu, bir Türk ailenin, fertlerinin kurduğu Crytek, 25. yılındaymış bir belgesel dizisi yayınlamaya başladılar. Crytek'in öyküsünü anlatan bir bölüm yayınlandı benim gördüğüm kadarıyla. İki daha geldi mi bilmiyorum ama birkaç bölümle bütün Crytek öyküsünü, Far Cry'ın falan daha öncesinden, o X-Isle, Dinosaur Isle falan bir şeyler, demo gibi bir şeyleri vardı onların. O zamanlardan başlayarak Crytek'in öyküsünü anlatacaklarmış. YouTube'da ücretsiz izlenebiliyor. Tavsiye ederim. Yerli geliştiricilerden falan bahsedince tabii burada Crytekçilerin soyadları yerli zaten. Cevat yerli, Faruk yerli. Neyse, yerli Türkiye'den geliştiricilerden bir bizi de takip eden bir arkadaşımız mail attı. Geliştirdiği oyununu haber verdi. Çıkmış. Shades of Rhyna. Gökay Günay isimli bir arkadaşımız, takipçimiz tek başına geliştirmiş. Uzun süredir erken erişimdeymiş. Hakikaten de öyle, çünkü baktım Gökay'ın 2021 yılında bize yazdığı mailler var, duyurduğu, yaptığı duyurular var. Uzun süredir erken erişimdeymiş demek ki gerçekten de. Aksiyon RPG tarzında bir oyun, Shades of Rhyna, bakmanızı öneririm. Gökay'a da tebrikler. Birkaç tane bu hafta aslında daha böyle yerli oyun haberi geldi benim arkadaşlarımdan falan. Onları artık haftaya gündeme ekleyeceğim. Bir iki tane de teknoloji oyun dünyasında takip ettiğimiz gelişmeleri süren bir iki mesele var. Şu Steam'e kredi kartı firmalarının sansür getirmesi falan gibi, o kazan müthiş kaynıyor. Haftaya onları detaylıca konuşuruz. Evet, 744. bölüm böyleydi. Ağustos'un içindeyiz. Herkese sıcaklar konusunda sabır diliyorum. Teknoseyir'de tekrar görüşelim. Hoşçakalın.
İtopya.com sundu. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.